Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir çınar altında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vaktiyle okuldayken, mektepteyken, coğrafya derslerinde hocalarımız, öğretmenlerimiz Avrupa'nın meşhur dağlarını, yüksek tepelerini, yol vermeyen geçitlerini anlatırken meşhur San Bernard Manastırı üzerinde de dururlardı. Burada kardan soğuktan donmuş, umudunu kaybetmiş yolculara keşişler el uzatırmış. Burada özel olarak yetiştirilmiş köpekler varmış. Hala bu türden filmleri seyrederken hep aklıma o mektepte anlatılan hadiseler gelir. Ve vaktiyle ben de düşünürdüm, acaba bizde de böyle kuruluşlar var mıydı diye. Evet, meğerse bizde daha da ileriye götürülmüş bu iş. Kitabı, kütüphaneyi de çatısı altına alan kuruluşlar, müesseseler varmış. Bunlardan bir tanesi, bugün iki yıkılmış duvarıyla ve Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bulunan vakfiyesiyle Musa Baba Zaviyesi sevgili dinleyiciler. Evet, tekke ve zaviyelerin Osmanlı kültür hayatında, sosyal hayatında büyük bir ehemmiyeti, büyük bir yeri olduğu inkar edilemez sevgili dinleyiciler. Zaviye, umumiyetle şehirlerin, kasabaların dışında yol üzerinde kurulurdu. Anadolu'nun Türkleşmesinde, Müslümanlaşmasında mühim bir rol oynayan zaviyeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş devrinde dini yoldan olduğu kadar ekonomik ve sosyal yönden de çok çeşitli fonksiyonlar icra ederdi. İşte bizim bugün konu edindiğimiz Musa Baba Zaviyesi, Batı Anadolu'da birkaç vilayetimizin sınırını çizen veya yalayan meşhur Bozdağ'ın Ödemiş'i yarıp geçen, kış aylarında aşılması güç birkaç yerleşim merkezine yol veren tepelerinde kurulmuş. Yani kartalların uçtuğu, kış aylarında kurt sürülerinin kol gezdiği bir yer. Bozdağ bugün hayli genişlemiş. Ödemiş, merkezi belediyesinin dışında belediye örgütü de bulunan bir yerleşim merkezi olmuş artık Bozdağ. Ancak şimdi Musa Baba ve dervişleri orada yok artık. Bu Bozdağ'ın meşhur zaviyesinde yaşayan dervişler, çevrede zaviyeye ait bulunan verimli topraklarda ihtiyaçları olan her türlü gıda maddesini eker ve yetiştirirlerdi sevgili dinleyiciler. Bir karınca benzeri çalışırdı her bir derviş tüm bir mevsim boyunca. Ambarlar kış mevsimi için doldurulurdu. Verimli topraklarda kabak da yetiştirilirdi, bir kişinin kavrayamayacağı kadar büyüklükte. Ancak bu kabakları yemek için değil de ilaç yapmak için yetiştirirlerdi. Bu Musa Baba zaviyesinin avlusunda Kasım ayı başlarından Hıdır Ellez'e kadar büyük bir kazan içinde kabak merhemi kaynardı. Taze ve ılık sevgili dinleyiciler. Zaviyenin bu kabak merheminin yalnız Ege bölgesinde değil, tüm Anadolu'da bir şöhreti vardı. Kış basıp da dağların yol vermediği günlerde, gecelerde dervişler karlar arasından yarı donmuş bir halde yolcular, insanlar getirirler, onları bu merhemle tedavi ederlerdi. Hastalar iyileşinceye kadar bu zaviyede kalırlardı. Bu hizmet için de bir karşılık alınmazdı sevgili dinleyiciler. Allah rızası için yapılırdı. Tedavinin uzun sürdüğü, karın, fırtınanın fırsat vermediği gün ve geceler değerlendirilsin diye zaviyede bir de kütüphane kurulmuştu sevgili dinleyiciler. Her çeşit kitap vardı burada. Dini, edebi, tarihi eserler vardı. Öyle bir kütüphane ki personeli dervişti sevgili dinleyiciler. Derviş kütüphaneciler. Evet, Türk orduları sefere çıktıkları zaman askerlerin ihtiyacını karşılamak için yanlarında bir esnaf alayı götürürlerdi. Pideciler, şerbetçiler, silahçılar, terziler, berberler. Bunların yanında sahaflar, yani kitapçılar da bulundururdu. İşte ecdadımız yalnız şehirlerde değil, kale, kervansaray, han ve şimdi gördüğümüz kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ tepesindeki zaviyede bile kütüphane kurmayı esirgememiş. Evet, devletler arasında Osmanlı Devleti'nin bu kadar uzun ömürlü olmasının sebebini zannederiz kitapta ve kütüphanede, bu ikisini olan düşkünlükte aramak gerek.
Thank you.
kitap ve kütüphaneci derken aklımıza eski bir kitap kurdu geldi sevgili dinleyiciler. Vaktiyle Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin müdavimlerinden olan ve efendi ben de bir zamanlar hafızı kütüptüm diyen meşhur Mükrimin Halil İnanç, İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nin tarih bölümü hocalarından. Vaktiyle çok enteresan simalardan birisiydi bu Mükrimin Halil İnanç, kültürüyle ve kendine mahsus hareketleriyle. Darülfünun'da okumuş Mükrimin Halil İnanç ve orada okurken bir encümen kurulmuş. Tarihi Osmani Encümeni 1909 yılında. Bu encümen Osmanlı tarihi üstünde çalışmakla görevlendirilmiş ve esas vazifesi bir Osmanlı tarihinin yazılmasını temin etmek. Bu mevzuda lazım gelen vesikaları neşretmek ve yazılacak tarihin kısımlarını ihtisas sahalarına göre azalara, üyelere dağıtmakla vazifeli bu Tarihi Osmani Encümeni. İşte Mükrimin Halil İnanç bu encümenin kütüphanesinde çalışmış. O zaman encümene içtima yeri, toplantı yeri olarak Bağbali'de Sadaret Dairesi'nin altında bir yer uygun görülmüş ve burada zengin bir de müracaat kütüphanesi meydana getirilmiş. Mükrimin Halil de o zamanlar genç Darülfünun öğrencisi, buranın hafızı kütübü olmuş. Yani bugünkü tabirle kütüphanecisi, hafızı kütüp kitapları koruyan demek. İşte kitabın tadını orada almış Mükrimin Halil ve Reis Bey'den izin alır, gecenin geç saatlerine kadar burada bu kütüphanede çalışırmış gençliğinde. Evet, Mükrimin Halil İnanç Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin müdavimiydi, devamlı müşterisiydi sevgili dinleyiciler. Kütüphanenin müdüründen tutun da personelinin hemen hemen tamamı onun talebesiydi. Ancak Mükrimin Halil mütevaziydi. Hiçbir zaman kendisine hususi bir muamele yapılmasını istemezdi. Umumi salonda çalışırdı. 200 kişilik bir salondu bu büyük salon. Onun devamlı oturduğu bir yer vardı. Koltuğuna oturur, çantasından seten kolluklarını çıkarır, itinayla kollarına geçirir ve ondan sonra çalışmaya başlardı. Sevgili dinleyiciler, eskiden beri İstanbul'da Beyazıt Devlet Kütüphanesi ile Süleymaniye Müze Kütüphanesi arasında gizli açık bir rekabet demeyelim de bir yarış sürer giderdi, bir rekabet sürer giderdi. O zamanlar umum müdür olan Aziz Berker yazma kitaplara karşı çok düşkündü. Ancak bu zat ne kadar uğraştıysa da Mükrimin Halil'i oraya celbedemedi. Hoca Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin tutkunuydu. Süleymaniye Kütüphanesi'nde öyle ki yazmalar mahdutat salonunda bir masayı hususi olarak cilalamışlar. Üzerine çini mürekkebiyle güzel bir yazıyla Der Makamı Mükrimin Halil yazmışlar. Yani Mükrimin Halil'in makamıdır. Bütün bu alakanın altında başka bir şey de var tabii. Hoca hiç evlenmemişti ve onun basma ve yazma kitaplardan oluşan muazzam bir kütüphanesi vardı. Süleymaniye Kütüphanesi umuyordu ki bu kitapları kütüphaneye hediye eder. Aynısını Beyazıt Kütüphanesi de umuyordu. Beyazıt Kütüphanesi'nin müdürü de hocanın talebesiydi. Ola ki buraya bırakır diye Süleymaniye Kütüphanesi işte bu cilveleri yapmıştı. Hatta hoca da arada dile getirirmiş bu kitap bağışını kah oraya kah oraya. Fakat bütün konuşmalar orada düğümlenir kalırdı. Hocanın nereye kitap hediye edeceği belli olmazdı. Evet, bir gün bir sigara paydosunda, sigaraya çok düşkündü Mükrimin Halil, arka bahçedeki havuzun başında oturmuş. Demişler ki, efendim demişler, aklınıza bir şey gelmesin ama Süleymaniye'de sizin için hususi bir masa, hususi bir koltuk ayrıldı. Neden orada çalışmıyorsunuz diye sormuşlar. Mükrimin Halil bahçede kimse olmamasına rağmen önce şöyle sağa sola bir bakmış, ondan sonra yavaşça orası demiş çok basık demiş. Koca Sinan binayı demiş medrese talebeleri için yapmış demiş. Şu kısacık boyumla demiş kolumu uzatsam Parmaklarım kubbelene değecek gibi geliyor bana demiş. Çalışırken demiş çok sıkılıyorum. Hem yolu da çok sapa demiş. Hakikaten hocanın boyu hayli kısaydı. Yazmalar salonu da Süleymaniye Müze Kütüphanesi'nin giriş holündeki ikinci hücredeydi. Bu iki hücre arasında bölme açılmış ve biraz olsun genişletilmeye çalışılmış ama yine de basıktı hakikaten. Hatta yine Mükrimen Halil anlatmış. Bir bankanın idare meclisi başkanını Süleymaniye'ye davet etmişler. Bu davetli kitap meraklısıymış ve sanatsever bir kişiymiş. Büyükçe bir bağış rivayeti de şayiası da dolaşmış ortada. Neyse misafiri gezdirmişler kütüphanede. Hayli de memnun kalmış gördüklerinden. Kolay değil. O zamanın parasıyla yüz binler harcanan bir müessese. Neyse misafir dolaşmış, dolaşma bitmiş. Müdürün odasına girerken eğilmeyi düşünememiş zavallı. Oradaki alakalar olanlar da ikaz etmeyi unutmuşlar. Küt! Adamcağız o bankanın başkanı alnını müdür odasının kapısının üstündeki taş söveye çarpmış. Oraya yığılıp kalmış. Neyse ondan sonra tabii bağış da unutulmuş. Efendim her şey de unutulmuş. Bankacı bir daha o semtten geçmemiş. Süleymaniye Kütüphanesi'nin mimari hususiyeti bu. Gidenleri binanın şöyle biraz güzel, parlak, haşmetli olması da etkiliyor. Onun için çok kimse Süleymaniye'dense Bayezid Kütüphanesi'ni tercih ederdi eskiden. Evet, Mükrimin Halil içine kapanık bir kişiydi sevgili dinleyiciler. Laleli'de Şair Haşmet Sokağı'nda otururdu iki katlı bir evde. Alt katını bir aileye kiraya vermişti. O da bu aile havası içinde geçinir giderdi. Herkese satın aldığı kitapları gösterirdi ve bundan ayrı bir zevk duyardı sevgili dinleyiciler. Çok geniş bir hafızası vardı. Eski Darülfünun tarih müderrislerinden yüzü aşkın kitap yayınlayan, efendim gazete ve dergilerde el değmemiş konularda binlerce araştırma dizisi yazan, tarihi hikaye, tarihi tefrika ve bu arada hisli şiirler yazan meşhur Ahmet Refik Altınay'ı çok severdi Mükrimin Halil. Halk tarihçisiydi bu Ahmet Refik de. Hatta üniversitede öğretim yılı sonlarında Büyükada'ya toplu geziler yapılırdı. O zamanlar o da gider ve birden ortadan kaybolurdu. Sonra öğrenirlerdi ki Ahmet Refik Altınay'ın mezarını ziyarete gitmiş. Hatta Osman Nihat Akın'ın adalara aşık olan bu Ahmet Refik Altınay için yazdığı bir kıtayı devamlı söylerdi. Hani bestesi de var malum. Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi. Dilde yanlış dolaştım. Hep gözyaşlarım dinmedi. Ben de şaştım. Nasıl oldu yüreğime inmedi? Dilde yalnız dolaştım hep. Gözyaşlarım dinmedi. Bunu dinler veya kendisi okur. Göz pınarlarında da efendim yaş taneleri toplanırdı. Bu kadar Ahmet Refik'i severdi. Evet, bu güler yüzlü, mütevazi tarih otoritesi ve aynı zamanda kitap ve kütüphane kurdu. En verimli çağında vefat etti sevgili dinleyiciler. Ancak zengin kütüphanesi ne oldu diye belki merak edeceksiniz. Neyse benzerleri gibi çarçur olmadı. Bu iki kütüphaneden birine kalmadı ama yeğeni yine Ankara Üniversitesi'nin tarih hocalarından Refet İnanca kaldı. Hiç değilse kütüphanenin çarçur olmadığını bilmek insana huzur veriyor.
Tütüyor burnuma sıla günleri. tütüyor vurulma sıra günleri. Ben bir gün isterken bayramdan, ben bir gün isterken bayramdan, senin için boynumu büktüm ey felek, senin için ben ne kusur ettim sana ey felek, ben ne kusur ettim sana ey felek, diyar gurbete yar ettin beni, diyar gurbete yar ettin beni.
Sevgili dinleyiciler, dünyada öyle bilgiler var ki bunları bilmek son derece hayati önem taşıyor. İşte size bu son derece hayati bilgileri kısa kısa vereceğiz. Sizleri hem düşündürecek hem de belki hayret edecek. Mesela bunlardan bir tanesi. Çoğu tekne sahipleri teknelerine kendi isimlerini verirler. Hiç düşündünüz mü dünyada acaba en çok verilen tekne ismi hangisidir? Obsesyondur. Yine hiç biliyor muydunuz? Meşhur Coca-Cola ilk çıktığında yeşil renkliydi. Evet, kurşun geçirmez yelek, yangın çıkışı, cam sileceği ve lazer bilgisayar yazıcısı. Bu dört nesnenin ortak yanlarını hiç düşündünüz mü? Belki hemen aklınıza gelmeyebilir. Biz size söyleyelim bu çok önemli bilgiyi. Bunların dördü de bir kadın tarafından keşfedilmiştir. Yine hiç duymuş muydunuz? Erkekler daha küçük yazılmış yazıları kadınlardan daha iyi okur. Kadınlar da erkeklerden daha iyi işitir. Evet, herkes Afrika'nın el değmemiş arazilerinin çok olduğunu zanneder. Halbuki Afrika'da el değmemiş arazi %28'dir kıtanın. Kuzey Amerika'da ise %38. Evet, yine duydunuz mu? Amerika'da orta boy bir köpeğin 11 yaşına kadar yetiştirilmesi $6,400 mal oluyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde saatte ortalama 61 bin kişi uçakla yolculuk ediyor. Yine yapılan bilimsel araştırmalarda zeki insanların saçlarında daha fazla çinko ve bakır bulunduğu keşfedilmiş. Evet, dünyanın en genç ailesi, baba 9, anne 8 yaşında ve Çin'de 1910 yılında kurulmuştur sevgili dinleyiciler. Dünyadaki gıda maddelerinin hepsi hemen hemen belli bir zaman sonra bozulurlar. Ancak bozulmayan bir tek gıda maddesi vardır. O da baldır sevgili dinleyiciler. Evet, yine çok önemli bir bilgi geliyor sizlere. Dünyada daktilo ile yazılan ilk roman Tom Sawyer adlı romandır Mark Twain'ın. Evet, İskambil kağıdına düşkün olanlar bilirler. İskambil kağıtlarında 4 tane rua, 4 tane kral vardır. Bunlar tarihteki bir kralı temsil eder. Hiç duymuş muydunuz acaba bunlar hangi kralları temsil eder? Evet, maça Kral Davut, kupa Şarlman, sinek Büyük İskender, karo Julius Sezar'ı sembolize eder. Evet, meşhur şehirlerde, büyük şehirlerde meşhur kimselerin heykelleri olur. Eğer meşhur bir kişinin heykelinde, şahsın üzerinde bulunduğu atın iki ayağı da havadaysa, bu kişi savaşta ölmüştür sevgili dinleyiciler. Yok, eğer atın sol bacağı havadaysa, bu ünlü kişi savaş sırasında aldığı yaradan ötürü ölmüştür. Eğer atın dört bacağı da yerdeyse, bu kişi tabii sebeplerle eceliyle ölmüş manasına gelmektedir. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yılda sadece iki gün profesyonel spor karşılaşması yapılmamaktadır. Yine istatistiklerin bize gösterdiği üzere Aralık ayında diğer aylardan daha çok gebe kalınmaktadır. Yine halk arasındaki yanlış bir kanaat, yanlış dereceli gözlük gözleri bozmaz. Dünyanın sıcaklığı son 100 yılda 1900 yılından bu yana 0.7 derece artmış sevgili dinleyiciler. Evet, insanlar ve hayvanlar et yerler. Ama hiç duymuş muydunuz, bitkilerden de et yiyenler var. Öyle ki 600 adet bitki cinsi et yemektedir. Evet, arılar, sivrisinekler ve diğer ses çıkaran böcekler bu sesi ağızlarından veya ses tellerinden değil, kanatlarından çıkarırlar. Evet, yine mühim bir bilgi, insan hayatı boyunca tam 20 kilo toz yutmaktadır. Evet, dünyada en çok kullanılan isim Muhammed ismidir. Çocuklar her zaman büyür ama sevgili dinleyiciler, baharda daha fazla büyür, daha fazla boy atarlar. Evet, Clinton, Bush'la Al Gore'un arasında çok az oy farkı var. Bir başkan bu kadar az bir oy farkıyla seçildi deniyor. Bir oy seçimlerde ne önemi var denebilir ama öyle demeyin. 1923 yılında tek bir oy Adolf Hitler'i Nazi Partisi'nin liderliğine getirmişti. Evet, dünyada her insan günde ortalama 2 kilo çöp üretmektedir. Evet, kibrit kutusu kadar bir altın kütleniz varsa bunu bir tenis kortu büyüklüğüne kadar incelttirebilirsiniz sevgili dinleyiciler. İnsanlar günde ortalama 80 ile 100 saç teli dökmektedir sevgili dinleyiciler. Demek ki bu kadar saç dökülmesi normal. Ama bundan fazlaysa işte o zaman düşünmek lazım. Yaşlılar ağzımın hiç tadı yok, ağzımın hiç tadı yok derler ve önlerine konan yiyecekleri beğenmezler. Doğru, insanlar 60 yaşına geldiğinde tat alma duygularının %50'sini kaybederler. Meşhur İngiliz yazar William Shakespeare 23 Nisan'da doğdu ve 23 Nisan'da da öldü. Sevgili dinleyiciler, hiç duydunuz mu el tırnakları ayak tırnaklarından daha hızlı büyür? Herhalde daha çok kullanıldığı için. Evet, insanın gülmesi için 17 kasa adeleye ihtiyaç var. Surat asmak için 43 kasa adeleye ihtiyaç var. İnsan vücudunda 600'ün üzerinde kas bulunduğunu unutmayalım. İnsan hayatında çok önemli bir organ beyin. Ancak beynin %85'i sudan ibarettir sevgili dinleyiciler. Hiç duymuş muydunuz Güney Amerika'da, Peru'da hiç umumi tuvalet bulunmadığını? Yetişkin bir insan günde ortalama 23 bin kez soluk alıp vermektedir. Bir insan hayatı boyunca iki yüzme havuzu dolduracak kadar tükürük salgılar. Evet, sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı varmış sevgili dinleyiciler. İnsanlar hayatları boyunca bir filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tüketirler. Dünyada her insanın parmak izi birbirinden farklıdır sevgili dinleyiciler. Aynen parmak izi gibi her insanın dilinin izi de farklıdır. Thomas Edison ismini pek çoğumuz bilir. Ampulü keşfeden bilim adamı. Ancak şunu duymuş muydunuz ki Edison karanlıktan çok korkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde boğulma vakalarının başlıca sebebi kürdandır. Yani kürdan Amerikalıların boğulmasına en çok sebep olan nesnedir. Evet, bugün parası pek para etmiyor ama kağıt paralar dünyada ilk kez Çin'de kullanılmıştır sevgili dinleyiciler. Evet, vaktiyle eski zamanlarda dinamit imalinde yer fıstığı kullanılırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sandviçlerin %50'si öğlen yemeklerinde, %28'i akşam yemeklerinde yeniliyor. Telefonu keşfeden Alexander Graham Bell, karısıyla ve annesiyle hiçbir zaman telefonda konuşmadı sevgili dinleyiciler. Çünkü her ikisi de doğuştan sağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde günde ortalama olarak 3 adet cinsiyet değiştirme operasyonu gerçekleşmektedir. İnsanlar bir yıl boyunca ortalama 1460'ın üzerinde rüya görürler. Belki fark etmişsinizdir sevgili dinleyiciler, insan hapşırırken gözleri kapanıyor. Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır. Evet sevgili dinleyiciler, böylece son derece önemli, hayati emniyet taşıyan bilgileri sizlere aktarmış olduk. Aman bu bilgilerden siz de mahrum kalmayasınız diye. Thank you.
hazır teşrifine hazır. Kayık hazır, kayık muntazır teşrifine hazır. Kayık hazır, kayık ince yaşmak. İnce yaşmakla ucuma seyrecek, seyrecek. Pembe mantilden ferace pek yaşık, pek yaşık. Pembe mantilden ferace pek yaşık, pek yaşık. İnce yaşmakla ucuma seyrecek, seyrecek. İnce yaşmakla ucuma seyrecek,
Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da hala halka hizmet veren bir hastane var. Vakıf Guraba Hastanesi. 19. asırda Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından yaptırılmış. Geçtiğimiz günlerde bu hastane elden çıkarıldı ve büyük reaksiyona sebebiyet verdi. Bu hastane Sultan II. Mahmud'un kadın efendilerinden ve aynı zamanda Sultan 1. Abdülhamid'in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan'ın vakıf eserlerinin başında geliyor. Ve dar gelirlilerin ilk uğradığı hastane olarak kurulduğu günden beri hizmet veriyor. Evet, Guraba Hastanesi'nin tarihine bakıldığında hep zor durumda kalan insanlara hizmet veren bir müessese olarak karşımıza çıkmış. İstanbul'da 1830 yılında bir kolera salgını olmuş sevgili dinleyiciler. Arkasından 1843 yılında bir çiçek hastalığı salgını olmuş. Bunun üzerine zamanın Valide Sultanı Bezm-i Alem Sultan acil olarak bir hastane kurulması fikrine kapılmış, hemen karar alınmış ve işte bu Guraba Hastanesi kurulmuş. Malum vakıf daha ziyade fakirlerin istifade etmesi için yapılan sosyal hizmetler. Bunun da adı vakıf Guraba Hastanesi. Öncelikle fakirlerin ve dar gelirlerin ücretsiz sağlık hizmeti alması maksadıyla kurulmuş. İlk olarak 200 yataklı olarak hizmet açılmış sevgili dinleyiciler. Binanın üst katı Hünkar Dairesi, alt katı Rüştiye yani ortaokul, bir kısmı da ilk mektep Sübyan Mektebi olarak kullanılmış. Hastaneye ayrıca Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından nadide bir duvar saati hediye edilmiş, vakfedilmiş daha doğrusu ve mektebin kütüphanesine de 564 ciltlik kitap vakfedilmiş. Kayıtlara işlendiğine göre bu kitaplar arasında Seyyid Mahmud Efendi'nin Tezhipli Kur'an-ı Kerim, Hazreti Ali'nin hattıyla ve başka bir Kur'an-ı Kerim ve Yakut Mustafa'nın el yazısı bir cüzü, ayrıca Hattat Şeyh Hamdullah'ın el yazısı En'am suresi, ayrıca iki adet de yine çok değerli el yazması Kur'an-ı Kerim bulunmaktaydı. Bu eserler bilahare Bayezid Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Hala orada Bayezid Devlet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Vakıf Guraba Hastanesi'nin binasında Rüştiye'nin bir kısmında büyük devlet adamlarının yetiştiği Mektebi Mülkiye-i Şahane vardı. Bu bir yandan eğitim verirken hastane sağlık servislerine de devam ederdi. Bugün Anadolu Lisesi adıyla eğitim yapan Cağaloğlu Kız Lisesi'nin adı da o tarihte Bezmalem Valide Sultan Mektebi'ydi. Gurabi Hastanesi'nin aynı zamanda yine Sultan'ın adını taşıyan cami ile tarihi hususiyetleriyle süslü Bezmalem Gurabi Hastanesi çeşmesi var. Bu da Valide Sultan'ın meşhur vakfiyelerinin başında geliyor. Bu Valide Sultan'ın adı bir de halkın karşıdan karşıya kolaylıkla ve korkusuz geçmeleri için Haliç'e yaptırdığı tahta köprüyle anılıyor. O köprünün adı da eskiden Bezmalem Valide Sultan Galata Köprüsü'ydü. Şimdi Galata Köprüsü diye kısaca anılıyor. Bunun dışında bu Valide Sultan'ın Dolmabahçe Camii var. Çok güzel, zarif bir cami. Ancak Valide Sultan'ın ömrü bu camiyi yaptırmayı yetmemiş, bitirmeden vefat etmiş. Oğlu Sultan Abdülmecit camiyi ikmal etmiş. Maçka'da akaretlerle Maçka arasında hala faaliyette olan Valide Çeşmesi'ni yine Bezmalem Valide Sultan yaptırmış. Kasımpaşa'da Hacı Ahmet Deresi yanındaki çeşmeyi de yine o yaptırmış. Aynı tarihte Silivri Kapı'da, 2 yıl sonra Topkapı'nın dışında bir de Tarabya'da çeşmeler yaptırmış. Bunların dışında Yeşilköy'deki caminin adı da Valide Sultan adını taşıyor sevgili dinleyiciler. Valide Sultan'ın en üzüldüğü hadise Mekke'de bir cami ve hastane inşasını planlamış ancak bunu yerine getiremeden vefat etmiş. Ömrü vefa etmeyen Bezmalem Valide Sultan'ı bunu defalarca tekrarladığı söylenmektedir. Evet, Valide Sultan'ın vakıf hayratı arasında Terkos Gölü ve civarı vardır. Ayrıca İstanbul'a su getiren malum. Ayrıca Medine'de hacılar için ve her su ihtiyacında bulunanların istifadesi için yaptırdığı bir sebil var. Ayrıca Gurabi Hastanesi'ne de gelir getirmesi için pek çok yer tahsis edilmişti. Edremit'te mesela 25 bin ağaçlık zeytin ağacı. Ayrıca bu zeytin nereden? Zeytinyağı üretilmesi için zeytinyağı mengenesi vakfedilmiş orada. Kocaeli'nde İzmit'te Elecik Mecrası vakfedilmiş. Göl, dükkan ve ekleriyle tarla. Yine İstanbul Koska'da Kızıltaş Mahallesi'nde 3 katlı bir ev vakfedilmiş. Yine Süleymaniye Camii civarında bir han ile 2 ev vakfedilmiş. Sultanahmet'te At Meydanı'nda bir ev. Ayrıca Eyüp Sultan'da müteahhit evler, yemişlik arsalar. Gemlik'te de dut bahçeleriyle bir su değirmeni bu Vakıf Gurabi Hastanesi'nin rahatça faaliyet göstermesi için vakfedilmiş. Gurabi Hastanesi'nde, efendim eski ismiyle Bezmalem Valide Sultan Gurabai Müslümin Hastanesi'nde, efendim tüm hastaların bakım ve tedavilerinin bedava üstlenilmesi kararlaştırılmıştı vakıf olduğu için. Hatta Valide Sultan, hastahanenin açılışında tüm hastaların tekmil ihtiyaçları vakfiyeden temin edilecek. Limonun tanesi 1 altın liraya yükselse dahi kimseden paraya alınmayacak. Yazılı bir nizamname, bir vakfiye hazırlanmış ve bu vakfiyeye Valide Sultan imzalamış, parmağını basmış. Hatta burada tedavi görüp de evlerine dönecekler veya memleketlerine gideceklere ayrıca yolluk verilmiş ve vasıta parası da verilmiş. Bu da bütün bu vakfiyelerde kayıt altına alınmış. Ne diyelim, Valide Sultan kısacık ömründe çok hayır ve hasenat yaptırdı ve adını tarihimize altın harflerle yazdırdı. Nur içinde yazsın, Allah mükafatını versin diyoruz.
Nesemden canım bu geliş. demiş ah, canıma geçti bu demiş ah, kerem et bir lahza idiş ah, kerem et bir lahza eski macerayı açtım, eski macerayı açtım, sineme yâreler saçtım, ah sineme yâreler saçtın. Azalimle çabuk kaçtılar, azalimle çabuk kaçtılar, kerem et bir lahza gidiş ah, kerem et bir lahza gidiş.
Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da Çınaraltı programının sonuna geldik. Ama inşallah umuyoruz ki haftaya tekrar sizlerle beraber oluruz. Ve haftaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.